Rahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin, razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah bizi bundan mahrum etmesin kardeşlerim. Allah kazandığımız hayrı heba edenlerden eylemesin. Öyle bir ortamda yaşıyoruz ki hırsızın, arsızın, yalancının adının Şeyhülislam olduğu bir devirdeyiz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fiten bablarında gelen rivayetlere baktığımızda öyle sözleri var ki, mesela Deccal'la alakalı misallere baktığınızda onun birinci şeyi neydi? Yalancılıktı. Ama insanlara neyi vaat edecekti? Hep cenneti. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Onun diyor sizi cennet diye çağırdığı yer ateştir diyor. Cehennem diye gösterdiği yerde nedir diyor? Cennettir diyor. Yani belki de kıyametin alametleri tepemizde geziyor. Bu da gösteriyor ki Deccal gibi birinin bir ortamda revaç bulacaksa, insanlar ona tabi olacaksa, Allah Resulü'nün dediği gibi kişi sevdiğiyle nedir? Beraberdir. Demek ki insanlar o kadar bozulacak ki, bozulan insanlar da işlerinden çıkana ne yapacaklar? Tabi olacaklar. Yani demek ki kıyamete yakın kişilik, karakter, ahlak tamamen ne yapacak? Bozulacak, iflas edecek. Ve insanlar iflas edenler bir arada kalabilecek. Allah o az olan, garip olan, samimi, tevhid ehli insanlardan eylesin bizleri.
Amin.
İşte böyle bir ortamda muhakkak ki bizim peygamberin ahlakıyla ahlaklanmanın önemi daha da fazla ne yapıyor? Ön plana çıkıyor. İşte ders silsilesine devam ederken Kur'an ve sünnette Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakını ne yapıyoruz? Öğrenmeye çalışıyoruz. Bugünkü ilk maddemiz ahde vefalı olması, yani sözünde durması. Kardeşlerim, ahde vefa o kadar önemli meseledendir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da en önemli vasıflarından bir tanesiydi. Ki o verdiği sözde durmayı imandan kabul etmiştir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Yani birine verdiğin sözde durma neymiş? İmandan kabul etmiş ve aksi şekilde davranmayıysa münafıklığı ne yapmıştır? Bir alameti olarak saymıştır. Aynen gelen hadise baktığımızda İbn-i Amr bin el-As naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Kim de diyor şu dört şey varsa o nedir? Halis münafık olur. O dört şeyden biri bulunan kişide de münafıklıktan bir haslet vardır diyor. O da nedir? Ta ki onu terk edinceye kadar. Kendisine bir emanet bırakıldığında hiyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Anlaştığı zaman anlaşmasında durmadan bozar. Ve bir kimseyle çekiştiği zaman karşısındakinden daha fazla nedir? Çirkef çıkar. Yani konuştuğunda yalan söylüyor. Emanetine riayet etmiyor, verdiği hiçbir ahitte, sözde ne yapmıyor? Durmuyor. Öyle insanlarla tanışıyorsun ki benim son 20 senem birçok insanı tanımakla geçti. Yaşım 48. Mesela öyle bir tanesi vardı ki adı Ebu Said diye bir tanesi. Kayseri'ye gidersin, insanlara vermediği söz kalmaz. Doğu'ya gidersin, götürürsün, yani vaat etmediği hiçbir şey kalmaz. Ama inine döndüğü zaman verdiği hiçbir sözün hiçbir tanesini hatırlamaz. Madem söz veriyorsun, yerine ne yap? Getir. Getirmeyeceğin bir sözü niye veriyorsun? Bu nedir? Hem sözlerin yalanıdır, hem de ahde vefalı olmamadır. Ve neticede yalancı mı? Yalancı. Vefalı mı? Değil. Aleykümselam var. Ama maalesef yaşamış olduğumuz ortamda bu tip yalancı, asalak, insanların kanıyla beslenen sülükler gibi insanlar toplumda maalesef yer ediniyor. Ama samimi, muvahhid, mümin insanlarsa horlanan, dışlanan, yokmuş gibi kabul edilen insanlar oluyor. Bu da kardeşlerim toplumun, hatta inanan kesimin ne kadar bozulduğunun bir göstergesidir. Evet. Kur'an'da sözde durmaya Allah Azze ve Celle çok büyük önem vermiştir. Kur'an'a göre ahde vefakarlık muttaki insanların vazgeçilmez özelliğidir. Böyle bir insan yalnızca ibadetlerin şekli formantelerine takılı kalıp kuru dindarlık gölgesinde bulunamaz. Çünkü Allah bunu iyilik yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmek değildir diye ne yapmıştır? Bildirmiştir. Bu aslında dinde hedeflenen ana gaye de değildir. Asıl olunan imandan sonra sabır, namaz, cömertlik ve verilen sözde durmadır. Bu Müslümanın nedir? Ahlakı olmalıdır. Bakın Kur'an diyor ki Allah Azze ve Celle, iyilik diyor yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değil. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, peygamberlere, kitaplara inanır, Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcama. Yani cebindeki bozuk parayı değil. Onlara sevdiğin maldan harcama, namazı kılma, zekatı verme, anlaşma yaptığı zaman sözünü yerine getirme, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanında sabretme, işte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler de ancak bunlardır diyor Allah Azze ve Celle. Ne kadar vasıf saydı? Bunlar kimin vasıfları? Müminlerin vasıfları. Bunların zıttı da nedir? Münafıkların vasıflarıdır. Mücrimlerin, fasıkların vasıflarıdır. İşte bu ayete muhatap olabilmek için burada geçen vasıfları bir bir hayatımıza ne yapma? Geçirmek zorundayız. Eğer bunlar yoksa, misal Allah Resulü ne diyor? Şu hasletler münafığın, halis münafığın alametleridir. Biri varsa o da münafıklıktan, yani nifaktan nedir? Bir şubedir diyor. Demek ki Müslümana kötü, kirli veya yanlış hareketler hiçbir zaman ne yapmıyor? Yakışmıyor. Ve Allah Azze ve Celle defalarca üzerinde durarak akitlerin yerine getirilmesini emretmiş, sözlerini bozanlara her zaman lanet etmiştir. Verilen söz bir nevi emanettir. Mümin verdiği sözü ne pahası olursa olsun yerine getirmeli, yapamayacağı şeyi üzerine alarak başkalarına haksız bir güven vermemelidir. Eğer elinde olmayan sebeplerden dolayı sözünü yerine getiremeyecekse, bunu vakti geçmeden karşıdakine ne yapacak? Bildirecek ve neden yapamadığını ona ne yapması, arz etmek durumunda kalması gerekir. Hangi konumda olursa olsun. bir peygamber dahi yapmış olduğu bir anlaşmaya, ahitleştiği bir insanla bir yerde buluşacaksa, gidebiliyorsa, Allah'ın Resulü'yse, 3 gün bir insanı orada bekliyorsa ve o insan hatırlayınca geldiğinde, ey Allah'ın Resulü herhalde sana eziyet ettik, evet biraz öyle oldu diyor. Bir peygamber dahi verdiği söze duruyorsa, herhalde bizim de verdiğimiz söze ne yapmamız? Durmamız gerekiyor. Kim olursa olsun. Peygamberden daha üstün insan var mı? O bile sözünde duruyorsa ve Allah'tan en çok korkanınız benim diyorsa, ben bile amelimle cennete giremeyeceğim, Allah merhamet etmezse diyorsa, herhalde bizim hangi konumda, hangi sıfatta olursa olsun, hal ve hareketimize ne yapma? Dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bakın Allah Azze ve Celle diyor ki, ey iman edenler, niçin yapamayacağınız şeyleri söylersiniz? Yapamayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır diyor. Bizler, yani inanan insanlar, güya kitap sünnetten amel eden insanlar, Allah'ın kitabını okumazsa, Resulullah'ın sünnetini okumazsa, hani bazı hoca efendiler çıkıp da Kur'an okuyun, hadis okuyun diyor ya, aslında size okumayın diyor bunlar. Okusanız böyle münafık, şerefsiz, belam olan insanları karşınıza getirip dinlettirmezsiniz. Sizler hakikaten dininizi okusanız bu insanlar o vasıflarını ne yapamazlar? Değiştirmek zorunda kalırlar. Yani münafık olamazlar. Olsalar bile defolup gitmek zorundalar veya kendileri gibi olan insanlar onlara ne yapacak? Kulak verecekler. Onda sayıları fazla ne yapmak? Geçmez. Siz kitap okumadığınız için karşıdakilerinin de hal hareketlerini ne yapamıyorsunuz? Kontrol edemiyorsunuz. Analizde ne yapamıyorsunuz? Yapamıyorsunuz. Bu sefer ortama duygusal bakıyorsunuz. Birinin yalancılığı ayyuka çıktığında veyahut münafıklığı ayyuka çıktığında birisi de çıkıp da ya bu insan münafıktır dendi mi, 20 senelik davetçi ya bak buna bu yapılır mı diyorlar. Davaya zarar diyorlar. Ya bu adam her türlü şerefsizliği her tarafından akan birisi. Yani bunun sakalının olması, güzel giyiminin olması veyahut Allah Azze ve Celle'nin münafıkın suresinde dediği gibi onlar konuştuğunda sözünü dinlersin. Yani güzel konuşması bu adamın alim olduğunu göstermez ki. Bu insanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize ne yapıyor? Müminin vasıflarını birer birer anlatıyor. Sen bakarsın, koyarsın şablona, hangisi uyuyorsa bu. Ama bizim kitap ve sünnetten haberimiz olmadığında insanlarda ne yapamıyoruz? Analiz edemiyoruz. Allah bizlere anlayış versin kardeşlerim. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı bize bu ümmette örnek olacak. O kadar çok misallerle doludur ki, kendisine birisi söz verdiği, vaat ve taahhütte bulunduğu zaman mutlaka yerine getirir. Bakın Abdullah bin Ebul Hamsa diyor ki, peygamber ile henüz peygamber olarak gönderilmeden önce bir alışverişte bulundum. Peygamberliği yok bak. Onun lehine bir hesabım kaldı. Falan yerde buluşalım diye ona randevu verdim. Fakat unuttum. 3 gün sonra hatırladım. Gittim ki beni hala orada beklemekte. Bana şöyle dedi, ey delikanlı, beni yordun, ben tam 3 gündür gelip burada seni bekliyorum. Yani belli saatte anlaşmışlar. Bu nedir? Bir insan olarak ahdine neymiş? Sadık olan ve hatırlayan birisi. Karşıdaki unutsun. Sen ne yapmayacaksın? Unutmayacaksın. Bugün öyle insanlar var ki kendilerine ne kadar iyilik yaparsan yap, halka tanıştır, onlara birçok şeyi öğret. Aynen nankör, cehennemlik olan kadınlar kocasından bir kemlik gördüğünde ne diyor? Ben senden ne gördüm ki diyor. Aynen karıların ahlakına bürünüp nankör kedilerin sıfatlarına ne yapmışlar? Almışlar. Yine bakın Bizans İmparatoru'nun o sırada beldelerinde bulunan Kureyş'in ileri gelenlerinden Ebu Süfyan'a sorduğunda, Muhammed hiç sözünde durmazlık yaptı mı? Hepinizin hatırlayacağı Heraklus hadisini. Ne diyor? Tüm düşmanlığına rağmen Ebu Süfyan o zaman müşrik ne diyor? Hayır yapmadı diyor. Bakın hasmı var. Bir hasmı ne yapar? Öldürmek ister ya, canını almak ister. Alamıyorsa kötülemek ister. Yani onu yok edecek yani, o düşmanı. Ama buna rağmen Allah Resulü o kadar karakterli birisi ki, buna rağmen kendisine ne yapamıyor? Bu sözü söyleyemiyor. Yani o kadar dürüst birisi. Bizim örnek aldığımız insan. Tüm düşmanlığına rağmen. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her şart altında sözüne bağlılıktan bir nebze ayrılmaması var. Ve Aleyhisselatü Vesselam bir defa bile olsa ahde vefasızda bulunmuşluğu yoktur. Bir tane örnek ne yapamazsınız? Getiremezsiniz. Evet. Ve Ebu Süfyan bu ayrıntıyı ne yapmadı? Asla kaçırmazdı bir düşman olarak. Eğer Allah Resulü ahde vefasızlık yapsaydı, o da onun nedir? Can düşmanı. İlk ne yapardı? O yakalardı. Ama hayatında hiçbir açık bırakmamış olması Ebu Sufyan'ı bu cevaba ne yapmıştır? Zorlanmıştır. Bakın burada bir iki mesele var. Şimdi Ebu Süfyan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ahde vefasızlık yapmakla suçlamış olsaydı, aynı zamanda kendisi de ne yapacaktı? Yalancı duruma düşecekti. Müşrikler bile kendi toplumunda yalanı kendilerine ne yapamıyorlar? Yakıştıramıyorlar. Allah Resulü'ne o şekilde ahde vefasız diyememesi kendine de yalanı yakıştıramamasındandır. Yani kendine yalanı yakıştırsa kötülediği adamın daha altına ne yapacak? Kendisi düşecekti. Kendisi de düşmanına bakarak dürüst kalmak zorunda kalıyor. Buradan anlatmak istediğim şu kardeşlerim. Eğer bizler veyahut bizim önümüzde alimim diye giden insanlar dürüst olsalar, ahlaklı olsalar, edepli olsalar, bize düşmanlık yapan kafirler de edepli ve ahlaklı olmak zorundalar. Demek ki bizim içimizde giden veyahut bize dinimizi öğretmeye çalışanlarda edep, ahlak diye bir şey yok. Düşmanlarımız da zaten yok. Demek ki bugün toplumda şuna bak, sakalına bak ya, şunun şeyine bak, bir de hacıya bak, bu sözleri söyleten hep biziz. Din mi onu kötülüğe emrediyor? Yoksa din mi Müslümanı arındırıyor? Bakın bir namaza, ayete bakıyorsun her türlü kötülükten alıkoyar diyor. Hacca bakıyorsun her türlü günahından arındırır diyor. Oruca bakıyorsun insanı şehevi arzulardan korur diyor. Ama bakıyorsun her türlü rezillik Müslümanların içinde. Bu gösteriyor ki Müslümanlar dininde, ibadetlerine ne yapıyor? Dikkat etmiyor. Dikkat etmemeleri de onların ahlakının düzelmemelerine sebep oluyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam borç alacak ilişkilerinde tamamen borcuna son noktasına kadar sadık kalmıştır. Ve hiçbir zaman aldığı borcu vermemezlik ne yapmamıştır? Yapmamıştır. Ve bir şeyden, birinden bir şey almışsa onun karşılığında ölse de ona denk gelsin diye hep rehin vermiştir. Bakın kendisi vefat ettiğinde miferi kimdeydi? Yahudi birinde ödünç çıktı, rehin çıktı. Çok sonraları satın alındı. Osman zamanında Beytülmal'a kondu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilişkilerine o kadar ne yapardı? Çok dikkat ederdi. Yani kul hakkıyla Rabbinin huzuruna çıkmaktan korkardı. Ama bugün dini öğretiyorum diye insanların karşısına çıkanlara bakın. Müslümanların adeta kanını emiyorlar. Vitrin olarak gösteriyorlar. Ne kadar sayılarını çoğaltırız da şaşağı yaparız da cebimizi doldururuz, bunun hesabını yapıyoruz. Böyle davet olmaz kardeşlerim. Böyle ahlak olmaz. Böyle de örneklik olmaz. Bakın Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir adamın parası ödenmemiş bir devesi vardı. Adam tutuyor, borcunu istemeye geliyor ve kaba saba sözler sarf ediyor. Sahabeler kalkıyor, haddini bildirmek istiyor. Yani alacağını almaya geliyor. Ama bunun yanında da verilmedi, gecikti diye hoş olmayan sözler söylüyor. Allah Resulü ashabına ne diyor? Durun. Adama borcunu ne yapın? Ödeyin. Ve adamın hadiste yanlış hatırlamıyorsam 5 yaşından bir dişi deve alacağı var. Bulamıyorlar. Daha iyisini adama veriyorlar. Adam memnun oluyor. Ne yapıyor? Gidiyor ve soruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Tamam mı? Memnun oldun mu? O da diyor ki tamam. Bana borcunu tam olarak ödedin diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabına dönüyor. En hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyeninizdir diyor. Yani muhakkak ki alacaklı insan kapına geldiğinde kötü söz söyleyebilir. Yanlış hareket edebilir ama sen orada nesin? Borçlusun ve onun o şekilde hareket etmesine sebep sensin. O yüzden de onun ne kadar kötü davranırsa davransın, sen ona kötülükten karşılık ne yapamıyorsun? Veremiyorsun ve borcunu ödüyorsun. Ondan da ne yapıyorsun? Helallik. Peygamberin ahlakı neymiş? O. Şimdi bunu şu topluma getirelim ve iki Müslümanın arasında alacak verecek davasının olduğunu. Bunun bu kardeşten alacağı var. Geldi bayram, bakiye. Ver lan paramı dedi. Aksi konuştu, kötü konuştu. Öbürü ne yapar? Duyguları kabarır. O da ona aksi ve aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benden sonra sakın kafirlerin ahlakı gibi ahlaklanmayın. Onların böyle oturup dostça sonra kalkıp birbirlerinin boynunu vurduğu gibi ne yapmayın? Boyunlarını vurmayın diyor. Var mı Müslümanların arasında böyle? Aynı kafirlerin ahlakı ne yapmış? Girmiş. Allah bizlere hayır versin. Ve peygamberi örnek alan samimi insanlardan eylesin. Evet. Bu karakterin üzerinde de fazla durmak istemiyorum. Çünkü Allah Resulü her yönünü bize bu noktada nedir? Eşsiz bir örnektir. Gelelim Allah Resulü'nün en önemli ahlakından, vasıflarından birisi insan sevgisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insan sevgisi onun insana insan olduğu için verdiği değerde gizlidir. Onun getirdiği düşünce sistemine göre insan bizzat insan olması açısından kıymetlidir. Madem ki insandır, o halde üstündür. Dokunulmazlık ve masumiyet hakkı vardır. İslam kanunu bu hakkı bütün insanlığa, erkek olsun, kadın olsun, beyaz olsun, siyah olsun, zayıf olsun, fakir olsun, zengin olsun, kuvvetli olsun, hangi millete tabi olursa olsun, bu hakkı ona ne yapmıştır? Vermiştir. Yani insana insan olduğu için ne yapmıştır? Değer vermiştir. Bakın bu noktada gelelim şu yaşamış olduğumuz asırda gördüklerimize. Türkiye'de bir kavga var yaşadığımız şu topraklarda. Ne kavgası? Sen Kürtsün, sen Türksün. Peki savundukları sistem ne? Demokrasi. Demokrasiye verdikleri tanım ne? İnsanların özgürce yaşama hürriyeti. Peki bir Kürt niye yaşayamıyor? Bir Türk bir Kürtle niye dövüşüyor? Gelelim güya yeryüzünün en güçlü ki bana göre en rezil topluluğu Amerika'da. Daha düne kadar ki kavganın adı neydi? Siyah ve beyaz. Ya bir insan rengini seçme şeyine sahip mi? Değil. Aynı o ülkede güya dünyaya medeniyet getirdi dedikleri o kafir topluluğuna bakıyorsun. Kızılderililer diye orada bir topluluk daha var. Sırf renkleri kızıl diye o topluluğu katlettiler mi? Bu şimdi insana değer veriyor mu bu sistemler yoksa sadece kendilerine mi değer veriyor? Neye değer veriyorlarmış? Şimdi çıkartmış oldukları liderlere bak. İşte bir yerde bir söz duyuyorsun, işte falan söylemiş, filan söylemiş. Ya niye Allah Resulü şöyle demiş diye söylemiyorlar? Allah Resulü'nün sözlerinde hiçbir tane yalan var mı? Gerçek dışı bir söz bulabiliyor musunuz? Yok. İşte Allah Resulü'nün sözleri anlaşılmayınca, karakteri anlaşılmayınca, insanlıkta hep ne olduğu belirsiz kişilerin ne yapıyor? Peşlerine gidiyor. İşte insana verilen değer çok çok nedir? Önemlidir. Koskoca medeniyet dedikleri yerde sırf rengi kırmızı diye insanlar katledildi. Sırf rengi siyah diye tecavüze uğradılar. Cariye gibi kullanıldılar. Ve erkekleri de köle hizmetçi oldu. Özgürlükleri olmadı. Düşünebiliyor musunuz? Rengi siyah diye. Halbuki İslam'da ne siyahın beyaza ne de beyazın siyah, kırmızıya üstünlüğü nedir? Yoktur. Üstünlük sadece takva yönündedir. Allah hepimize hayır versin. Bunu anlayanlardan eylesin. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ırk, cins, coğrafya farklılıklarına dayalı adaletsizlikleri ortadan tamamen ne yapmıştır? Kaldırmıştır. Tek nizam, tek akide ve bütün insanları ümmet bilincini ne yapmıştır? Aşılamıştır. Ve öyle bir söz söylemiştir ki kıyamete kadar bütün insanların kulağına küpe olacak. Özellikle Müslümanların dikkat etmesi gereken bir söz söylemiştir ki ırkçılık yapan bizden değildir. Irkçılık üzerine savaşan bizim dinimiz üzerine ne yapmaz? Savaşmaz. Ve ırkçılık üzerine ölen de bizim üzerimize yani dinimiz üzerine ne yapmaz? Ölmez demiştir. Bugün falan şehit, filan şehit, falan şehit mi, filan şehit mi diye ne yapması? Sorulması gerekiyor. Şehitlik de nedir? Dini bir kavramdır. İslami bir kavramdır. Ve sadece Allah için ölen insan nedir? Şehittir. Irkçılık üzerine bir savaş yapıyorsa, ırkçılık üzerine bir mücadele veriyorsa bunun adı nedir? Şehittir ama kime göre? Çünkü İslam da bir dindir. Ondan gayrısı da nedir? Bir dindir. Kendi dini üzerine savaştığı için kendinin şehididir. Hani mesela bugün çıkıyor bir kısım. Ya bak işte diyor bizim şehidimiz kim? Deniz Gezmiş'ti, Mahir Çayan'dı. İşte, Allahsızlar, kitapsızlar olarak çıkan insanların da şehitleri var. Bak onların da şehit oluyormuş. Falanın da filanın da. Bizim de şehidimiz olacak. Yani bunda şey yapacak bir şey nedir? Yok. Herkesin kendi dini, inancı, ideolojisi neyse muhakkak ki bu konuda verdiği mücadelede ona da verdikleri isim aynı isim. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ve İslam dini köle ve hizmetçilerin adeta insan yerine konulmadığı bir zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Eymen'e anneciğim diye hitap etmekteydi. Bu hitap köklü bir düşünce değişikliğini ne yapmaktadır? Müjdelemektedir. Yani bu düşüncenin esası ne olursa olsun insanı insan olarak sevip saymaktır. Bazıları şimdi açıyor soruyor. Diyor ki hocam diyor bir adam tam kafir. İşte kana ihtiyacı var. Ben buna bu kanı verebilir miyim? Ben diyorum ki Allah vermiş ona kanı. Senin de kanın tutuyorsa niye vermiyorsun? En azından nedir? Bir iyilik yaparsın. O iyilik de nedir? Ona belki dine dönmesine vesiledir. Allah vermiş ona vücudu. Yani senin elindeki olan bir imkanından niye esirgiyorsun? Yok diyor ben vermem. Peki yarın sen hastaneye kaldığında eline bir iman metre alıp da bana müminler kan versin diye mi arayacaksın? Yani kendi başına geldiğinde. Bir gavurun kanı geldiğinde sen kafir mi olmuş olacaksın dedi. Müşrik mi olacaksın? Veyahut da senin kanının içinde bir filit de var da müşriklerin veyahut kafirlerin kanı sana verildiğinde onları temizleyecek mi? Yok diyor ben vermem diyor. O buna anlayış değil bu. Peygamberi anlamamış. Dinini ne yapmamış? Anlamamış insanların sözleridir. Onun oluşturduğu bir tek insanlık anlayışı bugün dahi insan düşüncesinin en önemli unsurudur. Bu düşünce önemsiz bağlılıkları kaldırıp azaltmakta zayıfsız ve dayanıksız bırakmaktadır ki bu anlayışın ifadesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu cümlelerinde gizlidir. Bütün insanlar Adem'dendir, Adem de topraktandır. Ne beyazın siyaha ne de başka milletin diğer millete üstünlüğü vardır. Üstünlük ancak takva yönündedir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insan sevgisinin kapsamı o denli geniştir ki düşmanlarından kendisine fiili bir saldırıda bulunanlara dahi açıktı. Onlara karşı samimi his besler, asla onlara kin, garez ne yapmazdı? Beslemezdi. Yani düşmanına karşı kendisi düşmanlık yapmaz. Ve davete gidiyor hatırlarsanız. Kendisine taşlarla, sopalarla saldırıyorlar. Ve mübarek bedeninin birçok yeri ne yapıyor? Yaralanıyor. Hatta kan ayağına giydiği ayakkabının içini dolduruyor. Hatta rivayetleri okursanız dağ meleği geliyor, kanadını dağa ne yapıyor? Takıyor. Cibril diyor ki istersen bu dağı onların ne yapacak? Başına geçirecek. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Allah'ım onlar bilmiyorlar. Allah'ım kavmimi bağışla diyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o kadar karakterli, o kadar güzel vasıfları var. Allah onun o ahlakıyla bizim de ahlaklanmamızı nasip etsin. Yani çok merhametli, çok şefkatli, derin bir merhameti var. Fakat bu hiçbir zaman tavizi de gündeme ne yapmamıştır? Getirmemiştir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam toplumun içinde beşeri münasebetlere o kadar dikkat etmiştir ki Müslümanın Müslümana öldükten sonra garez etmemesi için bir cenaze geldiğinde ne derdi? Bunun borcu var mı? Borcu varsa ne yapmazdı? Onun cenaze namazını kendisi kılmazdı. Ashab kılar fakat kendisi ne yapmazdı? Kılmazdı. Bu hareketi gören sahabe borcuna ne yapmıştır? Çok dikkat etmiştir ki o dönemde biliyorsunuz ticaretli şuydu, aldatmaydı, had safhadaydı. Her ne kadar iman girse de ticari muamellerin çoğu düzelmemişti. İşte Allah Resulü'nün bir Müslümanın cenaze namazını kılmaması ne demek? Çok ağır bir şey. Hatta birinde sahabenin birisi gelir, yok. Borcu var, ödeyememiş. Allah Resulü soruyor. Borcu var mı diyor? Evet. Siz kılın diyor. Kenarıya çekilir. Ebu Musa ile işaret diyor ki Allah'ın Resulü onun borcu benim diyor. Kıldık onun cenaze namazını. Yani bu da neye teşvik? Onun borcunu başka bir sahabe hemen ne yapıyor? Ödüyor ve o sahabe gönül huzuruyla gönderiliyor. Yani sahabeler bu kadar birbirine bağlı insanlardı. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar vefalıydı ki kardeşlerim kendisine canından daha üstün hizmet eden ashabını o kadar sevmiştir ki ve kendisinin son dönemde söylediği sözlere bakıyorsunuz. Aman aman. Ashabım hakkında ne yapmayın? Kötü söz söylemeyin. Aman aman. Onlara ne yapın? Saygı duyun. Onlara uygunsuz söz söylemeyin. Ve hatta Uhud dağı kadar altınız olsa. Dağ. Ve bunların hepsini Allah yoluna infak etseniz yine de ashabının yaptığı infağa, hayra ne yapamazsınız? Erişemezsiniz diyor. Bu da şunu gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müminlere duyduğu, ashabına duyduğu sevgi, saygı karşılıksız ne yapmıyor? Onda kalmamış. Elinden gelen neyse bunu ne yapmış? Göstermiş. Peki o sahabe Allah Resulü'nü niye sevmiş? Çünkü Allah Resulü dürüsttü. Ahlaklıydı. Verdiği her sözü ne yapar? Yerine getirirdi. Allah'ın emrinin dışında onlardan hiçbir şey ne yapmazdı? İstemezdi. Sahabe de baktı ki o peygamberin sözlerini tutma hayatlarına ne yaptı? Çeki düzen verdi. Aile düzenini düzeltti. Toplumdaki kargaşayı ne yaptı? Götürdü. Nesillerin saygılı olmasına sebep oldu. Yani bir adam çocuğuna yavrum demesini ne yaptı? Öğrendi. Öpmesini öğrendi. Bak birini vali gönderecek. Hasan'la Hüseyin çıkıyor geliyor. Biri bir omuzuna çıkıyor. Biri bir omuzuna. Onları öpüp okşayınca oradaki ne diyor? Benim işte şu kadar çocuğum var. Yani bir rivayette 7, binde 9. Ben daha bir tanesini alıp ne yapmadım? Öpüp okşamadım diyor. Allah Resulü ne diyor? Allah senin kalbinden merhamet aldıysa ben ne yapayım diyor. Ve tabiatına merhamet etmeyen başkasına merhamet etmez diye onu affedir, göndermiyor. Bakın, neyi öğretiyor burada? Topluma, yani ne kadar yiğit olursan olsun, ne kadar karakterli olursa olsun, merhamet yoksa ona merhametli olmayı öğretiyor. Öbür vali, vali olmak istiyorsa merhametli olmak zorunda. Yani kendi karakterini onu insanlara ne yapmış? Öğretmiş. İşte o insanlar tatmadıkları duyguyu peygamberle tattılar. Bilmedikleri karakteri onunla ne yaptılar? Öğrendiler. Ve şirkte, pislikte, karanlıkta Allah Resulü'yle ne yaptılar? Çıktılar ki onlar da ona vefa duydular. Bugün Allah Resulü'nün davetçisi veya takipçisi olan davetçi insanlar da anlattığı insanlara ne yapıyor? Şirkten, küfürden, nifaktan onları arındırmaya çalışıyor gücü nispetinde. Ve arınıp çıkan insanın, anlatan insana ne yapması gerekir? Vefalı olması gerekir. Bir olması gerekir, birlik hareket etmesi. Peki toplumdaki Müslümanlar nasıl davranıyor? Tamamen nankör, şımarık, ne oldum delisi olan veyahut ben hoca olayım. Bir tarihte kaptan ölmüştü. Ona Ankara'dan şeye gideceğiz, cenaze namazına, Allah rahmet etsin.
Amin.
Çubukta birisi var. İsmini zikretmek istemiyorum. Telefon ettim, abim sen de gel, beraber gidelim. Sabah 6:30'da buluşup gideceğiz. 9:30'a kadar burada bekledik. Ne aradı, ne sordu. Ben onu Allah için insanlara tanıştırayım da adam olsunlar, böyle davetçi olsunlar da yetiştirmeye çalışan bir insan. Bugün bilmem ne olduğu belirsiz insanlar arabalarına binerek o bölgelere davet adına gidiyorlar. Ve o insanlar da böyle köpekleri, nankörleri davetçi diye alıyorlar, dinliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani karakterden, ahlaktan, İslam'dan yoksun insan bunlar. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, Allah Resulü'ne bakın. O gün benimle niye gitmedi? Çünkü benimle giderse kendileri sönük olacak. Onların anlayışına göre. Kendileri giderse falan hoca gelmiş olacak. Var mı İslam'da böyle bir şey kardeşler ya? Bak demin sözler zikrettik. Kimin kimden üstünlüğü var? Allah Resulü dahi ben bile amelimle cennete gidemeyeceğim diyorsa bizim birbirimize nasıl üstünlük sağlamamız gerekir ya? Mümkün mü bu ya? Herkes ameline dikkat edecek. Herkes ibadetini ne yapacak? Hakkıyla yerine getirmeye çalışacak. Bunlar insanlıktan bile nasibi yoksa aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah senin kalbinde merhamet aldıysa ben ne yapayım? Diyor. İnsanlıktan nasibi olmayanların dinden de nasipleri olmaz kardeşlerim. Çünkü Allah kimi severse dinde ne yapar? Onu anlayışlı kılar. Onu fakir kılar. Bakın bu benimle gelmeyip de kendisi gidene her gün ayrı bir fikirdir. Bugün falan yerde parmak işareti var der. Öbür gün ya binit üzerinde farz namazı kılaman der. Öbür gün tesbih namazı diye bir şey yok ki der. Öbür gün Ramazan geliyor. Gün ışığına kadar iftar edebilirsinler yani. Sahur edebilirsinler. Öbür gün ne olur? Kadınlar pantolon giyemez ki der. Yani çarşafının altından sen kadınların altına mı bakıyorsun? Yani her gün ayrı bir düşüncede bu sapıkları görebilirsin. Her gün ayrı bir düşüncede. Evet. Gelelim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hilim sahibi yani insani oluşuna. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlarla münasebetlerinin en belirgin rengi hilimli olmasıdır. Yani onu tarif etmek için en yalın ifade hilim insanı demek herhalde abartılı olmaz. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne peygamberlikte ne de peygamberlikten sonra hiç kimseye sep, haşin davrandığı görülmemiştir. O her zaman herkese aynı muamele edip kalplerini kazanmış, getirdiği mesajın kabul görmesi, insanların gönüllerinin fethi ve etrafında birleşmeleri hep bu yönüyle ne yapmıştır? Mümkün olmuştur. Ki Allah Azze ve Celle kitabında da diyor ki, eğer sen sert, haşin, kaba olsaydın etrafındakiler ne yapar? Dağılıp giderdi. Ama burada dikkat edeceğiniz bir nokta var. Allah'ın bir rahmeti olarak sana diyor yumuşaklık verilmeseydi. Yumuşaklığı veren kim? Allah. Haşinlik, sertlikse senden kaynaklanan bir şey. Ama Allah Resulü'nde her zaman ne vardı? Bir hilim gündemdeydi. Ve davette, tebliğde hayatı boyunca bunu ne yapmamıştır? Bırakmamıştır. Ve bununla da çok başarılı ne yapmıştır? Olmuştur. Bakın, Mekke'de yaşadığı ortamda kendisini müşrikler o kadar kışkırtmıştır ki namaz kılıyor, deveyi kesiyorlar, işkembesini boynuna koyuyorlar. Kim dayanabilir? Taşlıyorlar, horluyorlar, en sevdiği insanlara işkence yapıyorlar. Yani her türlü tahrik var ama hiçbirinin tahrikine ne yapmıyor? Gelmiyor. Hep yumuşak, hep nedir? Hilimli. Allah bunu anlamayı nasip etsin bizlere. Evet. O kadar aşağılandı, o kadar kötülendi ama hepsine ne yaptı? Sabır gösterdi. Ve bakın Allah Azze ve Celle bize ne diyor? Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık nedir? Düşmanıdır. Sen şimdi onlara güzel muamele et. Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. Ona yumuşak söz söyle. Belki aklını ne yapar? Başına alır diyor. Bakın bunlar hepsi Allah'ın Azze ve Celle'nin Resulüne nedir? Birer tavsiyesi. Aynı zamanda bizim için de nedir? Birer tavsiyedir. Hatta emirdir. Bakın Allah Resulü da bir beşerdi. O da bir insandı. Düşünün o eziyetler karşısında bir beton değildi, hissiz değildi. O da acı çekti. Onun da birçok duyguları vardı. Üzülüyordu, seviniyordu, öfkeleniyordu. Ama hepsine verdiği tepki nedir? Yani ölçünün dahilinde. Düşünün peygamberin hanımına iftira attılar mı? Nasıl davrandı? Sakin, olgun. Ne yapabilir ki? Yani yapılan bir iftiraya karşı ne yapılabilir? Allah Ayşe'yi ne yaptı? Temize çıkarttı Ayşe annemizi. Gelip kendisine müjde verdiğinde Allah mı beni temize çıkarttı? Evet, ona hamd ediyor. Buna rağmen hala günümüzde Ayşe annemizin hakkında kötü söz söyleyen taifeler nedir? Hala mevcut. Ve hala inandım diyen insanlar bu akideye ne yapabiliyor? Sahip olabiliyor. Bu da gösteriyor ki insanlık örnek alacağı şahsiyeti bırakırsa artık şahsiyetsiz ve karaktersiz oluyor. Şahsiyetsiz, karaktersiz olan birisi de artık neye bulanırsa onun rengini ne yapar? Alır. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. İlimli olanlardan eylesin. Ama unutmayalım, o da bir insandı. O da öfkelenirdi. O da kızardı, o da acı çekerdi ama onun tepkileri her zaman nedir? Olumlu olmuş, kesinlikle olumsuz bir örnek bize karşı ne yapmamıştır? Sergilememiştir. Ve asla Allah Azze ve Celle'nin Resulü kötülüğe kötülükle karşılık ne yapmamış? Vermemiştir. Ve öyle örnekler vermiştir ki, mesela en yakın Buhari'de bulursunuz. Bir adam diyor devesini kaybetmiştir. Devesini bulmak için peşine düştüğünde insanlar da ona yardım etmek için ne yapar? Peşine düşerler. Halbuki diyor adamı diyor kendi haline bıraksanız o diyor devesinin huyunu ne yapar? Bilir. Onun sevdiği otları bilir. Onu kandırır, yularını başına geçirir, yakalayıverir. Ama diyor insanlar yakalayayım diye diyor gürültüyle geldiğinde deveyi korkutur ve deve de ne yapar? Kaçar diyor. Veyahut soğuk bir günde diyor insanlar düşünür ki diyor haşereler ölmesin ateş yakarlar diyor. Ve diyor ne kadar böcek şubu varsa ne yapar? Ateşe doğru gider. Yani güya ısınacak yanarlar. Ben sizin diyor kemerinizden tutmuş çekiyorum sizse ateşe doğru koşuyorsunuz. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize dini getirmiş. Akideyi anlatmış. Ama insanlar ben anladım deyip hep kendi başına ne yapıyor? Hareket ediyorlar. Ateşe koşuyorlar. Ve onlara Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Onlar der ki biz yeryüzünde ıslah edicileriz. Asıl bozguncu sizlersiniz. Yani kendi başlarına hareket ettikleri için eğriyi doğruyu da ne yapamıyorlar? Ayırt edemez bir hale düşüyorlar. Allah bu rezil durumu bizleri düşmekten alıkoysun kardeşlerim. Evet. Allah Resulü'nün bilimle alakalı o kadar çok şeyleri vardır ki örnekleri anlatmakla da bitmez kardeşlerim. Yani bir hayvanlara karşı hali, bir doğaya karşı hali, yani hangi hali ele alırsanız alın, örnekler o kadar çok ki mesela Darimi'nin hemen mukaddemesinde gelen birçok rivayet var. Sahabeler diyor ki biz diyor daha önceki Yahudi olan sahabeler iman etmeden önce Tevrat'ta Allah Resulü'nün vasıflarını okurdururduk. Der ki diyor o ne katı kalpli ne kaba biridir. Ne çarşı pazarda rastgele bağırıp çağırır ne de kötülüğü kötülükten kaldırır. Bilakis o affeder ve bağışlar. Tevrat'ta dahi Allah Resulü'nün vasıfları neymiş? Bunlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani onlar seni diyor öz çocuklarından daha iyi tanırlar diyor ya. Onlar kendi kitaplarında peygamberin vasfını ne yapıyormuş? Böyle buluyormuş. Peki bir Yahudi, bir Hristiyan peygamberimizin ahlakını biliyor da biz niye bilmiyoruz? He arkadaşlar? Bak bir Yahudi, ki o zaman Yahudi, biz Tevrat'ta diyor, bu vasıfları okuyup duruyorduk diyor. Bu neyi gösterir? Şimdi ne kadar Yahudi olursa olsun, okuduğu kitapta bazı vasıfları görünce insan, ya bu vasıftaki insan çıksa da buna tabi olsak demez mi? Yani bir karakteri. Biz inanan insanlarız. İnandık diyoruz. İnandığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Anlatan, hocayım diye çıkan insanlarda peygamberin ahlakı yok. Dinleyende olur mu? Olmaz. Çünkü öndekinde olmayınca onun arkasındakine bunu yakalamanız çok zor. Dün esnaftan birinin yanına gittim, bir şey oldu. Dedi ki, senin taleben dedi, birini kötüledi. Ya benim talebem olabilir ama dedim, ahlak verilmiyor ki. Yani ananın ahlakına bakıyorsun, babanın ahlakına bakıyorsun, çocuğun ahlakına bakıyorsun. Hiçbiri birbirine ne yapmıyor? Uymuyor, benzemiyor. Yani burada herkes bulunduğu hal üzerine ne yapar? Hareket eder. Bizim amacımız sadece onun Allah'la bozulan şeyini ne yapma? Düzeltmeye çalışma, bağını bağlamaya çalışma, doğru yolu gösterme. Yoksa hiçbirimiz birinin yerine ne namaz kılabilir, ne oruç tutabilir, ne de ne yapabilir? İbadet edebilir. Allah hepimize hayır versin. Allah'ın razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın affediciliği ve hoşgörüsüne baktığımızda ki bu da hayat dusturlarından en önemli dusturlardan bir tanesi. Hangimiz hata yapmaz ki? Yani hatasız olan birisi var mı? Biliyor musunuz? Biz masum olarak bir peygamberi biliyorduk. O da öldü. Başka masum var mı? Yok. Demek ki hepimiz insan olarak ne yapacağız? Hata edeceğiz. Ve insan olarak muhakkak kabalık sabalık hepimizden ne yapacak? Gelecek. En hayırlısı af dilemeyi bilme, hataları affetmeyi bilme ve meselelere baktığında hoşgörülü olmayı ne yapma? Becerebilme. İşte bunu yapan insan hayatın hangi sahnesinde olursa olsun kazanır. Ama hangi karede olursak olalım, evde, çalıştığımız iş yerinde veyahut bir gittiğimiz bir ortamda veyahut bindiğimiz bir vesaitte muhakkak bir kabalıkla veyahut bir yanlışlıkla karşılaşamayız mı? Allah ne diyor Azze ve Celle? İyiliği emret, cahillerden yüz çevir ve af yolunu tuttur. Demek ki cahillerle, cahiller grubundan ne yapacağız? Uzak duracağız. Affedicili, hoşgörülü olacağız ve uzak duracağız. Evet. Bakın kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların hatalarını ve kusurlarını gidermeye çalışırken hep hoşgörülü olmuş. Ve insanlar kendilerini onun yanında hep rahat, huzurlu hissetmişler. Ve bu yönü sayesinde sahabeler kenetlenmiş, benzeri görülmemiş bir kardeşlik müessesesi oluşmuş. Bugün insanlar çıkıyor, biz bir cemaat değiliz diyorlar. Bir cemaatin de müntesibi değiliz diyorlar. Bunu demeleri vallahi billahi tallahi kendilerinin yalancı, şerefsiz ve ahlaksız oluşlarından kaynaklanıyor. Biz bir cemaatiz ve bir cemaatin de müntesipleriz. Eğer bizler cemaat içinde yaşasak, kenetlensek, şöyle bir duvarın elemanları gibi olsak, içimizden birisi yalancı olsa, bu yalancılığını düzeltmez mi? Düzeltmek zorunda kalır. Bir içimizden birisi insanların etini, kanını sülük gibi emip yiyorsa, onları vitrin gösteriyorsa düzelmek zorunda kalır mı? Eğer bir cemaatsak, cemaatin müntesibiysek evet. Ama bu yalanlarla kendimizi besler, herkes kendisi çapulcu köpekler gibi tek geçince kuyruğu sallayıp 2-3 olunca böyle hırlayan cinsinden olursa işte bunlar da ne yapar? Hiçbir zaman Müslüman'ı temsil edemez. Ancak kendi pisliklerini temsil ederler. Allah hepimize anlayış versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o oluşturduğu, o güzel kardeşliği oluşturmaya çalışanlardan eylesin. Bugün bakıyorsun, hangi insanın hatalarını temizleyip de adam diye meydana dikmeye çalışıyorsa, yok diyor. Benim insanlıkta gözüm yok diyor. Ben yine hayvan olacağım. Hayvani duygularda doğru hayvanla seçiyor. Başka hiçbir şey değil. Evet. Bugün İslam dünyası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki rehberliğine tabi olduğunda tefrika illetinden kurtulur. Çünkü af ve musamaha İslam toplumunda görülen bölünmüşlük, parçalanmış için etkili bir ilaçtır. Hoşgörü ve af birbirinden kopan fertleri bir araya getirecek en önemli unsurlardan bir tanesidir. Kur'an'da ne diyor? Çekişmeyin, birbirinize düşmeyin, sonra korkuya kapılırsınız, kuvvetiniz gider diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben haklı iken bile çekişmeye girmekten kaçınan kimse için cennetin içinde bir köşk verilmesine kefilim diyor. Bugün insanlar neyi savunuyor arkadaşlar? Aha burnumuzun dibinde Irak yandı, kül oldu, bitti. Suriye hala yanıyor. Orta Doğu'ya bakın, yanmayan yer var mı Allah aşkına? Ne yapıyor bizim Müslümanım diyenler? Ne yapıyorlar? Herkes kendi yaptı 4 tane zübüklükle aynı düğünler başladı bizim mahallede. Biri zurna çalıyor, biri de davul çalıyor. Biriler de çıkıyor, ne yapıyor? Oyun, bu kadar. İslam bu değil, değil. İslam bu değil. Dünyada oyun, eğlence değil. Allah hepimize hayır versin. İnşallah bir dahaki hafta Allah Resulü'nün diğer özelliklerinden bahsederek devam edelim. Bugün inşallah bu kadar yeter. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Bugün bakın Avrupa'da seminer diye bir şey yapıyorlar. Hoca efendiler Müslümanların Kur'an'dan uzaklaşma sebepleri ve Müslümanların ahlaktan uzaklaşma sebepleri diye bir sempozyum yapıyorlar. Ve bu konuşmacılarından bir tanesi Ebu Said El-Yarbuzi diye birisi. Bir tanesi de İsmail Kılıç diye birisi. Eseri diye bilinen. Ben İsmail Kılıç'ı tanıdığımda Ebu Said'in izzetsiz, şerefsiz, hırsız, haysiyetsiz, öz düşmanı, milletin parasını yiyen diye birisi olarak tanıtan bildim. Bugün çıkmışlar insanlara aynı masada yalancı, hırsız falan yerde okumadı. filan hocadan icazeti yoktur diye her tarafta, dünyanın her tarafında dolaşarak anlattığı adamla aynı masaya oturup Müslümanların ahlaktan uzaklaşma sebeplerini anlatıyorlar bana. Ve Kur'an'dan uzaklaşma sebeplerini anlatıyorlar. Şimdi bakın, öbürü ne diyor Ebu Said İsmail için? O izzetlidir, şerefsiz birisidir. İnternette karılarla, kızlarla düşüp kalkar. Ta Kanada'da açık bilmem ne karıyla gidip evlenmiştir. Ve Müslümanların parasını finansa yatırmıştır. Finansa batmıştır. İşte bilmem ne yap, odanı kötüleyen birisi. Şimdi bu insanlar çıkmışlar. Toplumda insanlara güzel bir şablon, Allah'a hamd ederek, peygamberin yolunun örnek olduğunu söyleyerek çıkıp nasihat ediyorlar. Ne kadar tesirli olur belki? Soruyorum şimdi. Aynı Nasreddin Hoca göle geliyor, yoğurt mayalıyor. Ne diyor? Ya tutarsa diyor. Ya göl yoğurt tutar mı arkadaş ya? Sen peygamberin ahlakıyla ahlaklanmayan birisin. İzzetsiz, şerefsizsin. İkiniz de birbirinizin şerefsizliğini tescil ettirmişsiniz. O dökmüş, o dökmüş. Daha nasıl çıkıyorsunuz da insanların karşısına bundan, edepten, ahlaktan bahsediyorsunuz? İşte bunun için biz iman, ahlak, tevhid dersleri yapıyoruz. Aslında bizim yapacağımız dersler kavram dersleri. Ama bu noktaları geçemediğim için mecburen peygamberin ahlakı derslerine bu şekilde devam ediyorum. Çünkü bunlar durduğu müddetçe Müslümanlar ayağa kalkmayacak. Ama Ankara'da 20 senelik davet var. Birlik, beraberlik, kardeşlik bütün dünyada örnekti. Ne oldu? Ebu Said gibi bir şerefsize kulak veren şerefsizler Ankara'da kardeşlik diye bir şey ne yapmadılar? Bırakmadılar. Birlikten, beraberlikten, düzenden söz etmek mümkün mü? Değil. Bir yerde lağım varsa her yeri de pisliğini ne yapıyor? Atıyor. Allah bizlere anlayış versin, hayır versin. Bu gibi izzetsiz şerefsizlerden bizleri uzak kılsın. Sübhaneke, Allahümme ve bihamdike. Eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.